21. asırda İslam'a koşanların sayısı her geçen gün artıyor. Yazıları ve filmleriyle İslam dinini kötülüğe dursun Batı ve Amerikan medyası. Müslümanları kötüleyen filmlerin sayısı belirsiz. Buna rağmen İslam dininin mensuplarının bir çığ gibi büyümesi ve her yeni gün onlarca, yüzlerce, binlerce insanın İslam'la şereflenmeleri onların korkulu rüyası oldu adeta. Asr-ı Saadet'te Ebu Cehiller, Ebu Lehebler Hakk'ın karşısında durup o devrin insanlarına nasıl mani olmaya çalıştıysa, bugünün Ebu Lehebleri, Ebu Cehilleri de Hakk'a ve hakikate susamış gönülleri yalanlarla engellemeye çalışıyorlar. Ama muvaffak oluyorlar mı? Hayır. Yüce Allah bir kuluna bir iyilik diledi mi, kimse ona mani olamaz. Bunun binlerce örneğine hep şahit olmuşuzdur. İşte Fransa, Paris'te yaşayan Ammar da böylesi nasipli kullardan biri. Kalbi Mevla'nın hidayet güneşiyle aydınlanmış, samimi bir Müslüman.
Salam alaikum, je m'appelle Ammar. Je suis né en France, dans le nord de la France, Amiens. Je suis d'origine.
İsmim Ammar. Fransa'nın kuzeyinde Amiens şehrinde doğdum. Babam Cezayir, annem Fransız asıllıdır. Kökümüz ise Türklüğe dayalı. 6 yaşına kadar Amiens'te yaşadım ve sonra Paris'e taşındık. Çocukluğum çok zor geçti çünkü Cezayir Savaşı'ndan yeni çıkmıştık. Öğretmenlerimin çoğu da siyah ayaklardan oluşuyordu. Siyah ayaklar, Cezayir'de yaşayıp Fransa'ya dönen Fransızlar için kullanılan bir tabirdir. Dolayısıyla okul açısından çok zor bir dönemdi. Üstelik banyoda, yani şehrin dışındaki kenar mahallelerde yaşıyorduk. Bu durum benim hayatımda önemli izler taşımaktadır.
Yoksulluk ve sıkıntıyla geçen günlerde çocuk kalbiyle o kainatın gerçek sahibini, yani Allahu Teala'yı arıyordu.
Hiç kimse bahsetmese de ben Allah'ın varlığına inanıyordum. Allah'a inanıyordum. Kimse anlatmıyordu. Nedir, nasıldır, nerededir? Ama ben ona inanıyor ve onu bulacağımı biliyordum. Yoksul olduğumuz için tatile gidemiyorduk. 10 yaşındayken bizim masraflarımızı belediye karşılamıştı. Belediye bir Hristiyan derneği olan Secours Catholique'le anlaşıp bizi çiftçi bir ailenin yanına tatile göndermişlerdi. Orada beni kiliseye götürüyorlardı. Bu tatil aynı zamanda Hristiyanlığı öğrenmemiz için bir başlangıçtı. Orada anlatılanlar ve daha sonra öğrendiklerim bana akıllıca gelmiyordu. Zamanla bunun bana faydası olmadığını gördüm.
(Gülüyor) Hakikati arayan Ammar farklı arayışlara girer. Ve o arayışlar onu hiç tahmin edemeyeceği sonuçlara götürür. Ama Ammar, hakikate giden yolun daha çok başındadır.
O dönem hayatımda hep bir şeyler eksikti. 18 yaşındaysa evangelist misyonerlerle tanıştım. Bana İncil'den bahsetmişlerdi. Bu bana daha anlamlı gelmişti. Aradığıma uygun gibiydi. 4 yıl onlarla beraber oldum. Ben de misyonerlik yapmak istiyordum. Askerliğimi yaptıktan sonra Cezayirli kardeşlerime İncil'i anlatmaya başladım. Ne gariptir ki batıl bir dini anlatarak insanlara mutluluk getirmek istiyordum. İnsanlara acıyor, onların da Hristiyanlıkla buluşmalarını istiyordum.
Hristiyanlığı yaymak amacıyla misyoner olarak Cezayir'e gider. Batının çirkin bir yüzü olan misyonerlik ne acıdır ki İslam ülkelerinde her dönem faaliyet göstermektedir. Ve Ammar gibi yüzlercesi, hak olmayan bir inancın memurluğunu büyük bir gayretle icra ediyorlardı. Ancak hakikati arayan Ammar, misyonerlik için gittiği Cezayir'de gerçeği bulur ve İslam'la şereflenir.
Misyoner olduğum için dünyanın birçok ülkesini dolaştım. Cezayir'de Müslümanlara Hristiyanlığı anlatıyordum. Müslümanlar da bana İslamiyet'te bu konularla ilgili cevaplar veriyorlardı. Aslında ben onlara Hristiyanlığı anlatmaya çalışıyordum, fakat onlardan ummadığım cevaplar alıyordum. Benim anlattığım şeyler karşısında onların anlattığı şeyler o kadar zengin ve anlamlıydı ki adeta şaşkına dönmüştüm. Artık ben Müslümanlardan bir şeyler öğrenir duruma gelmiştim. Benim anlattığım şeylerin zayıflığı ve hataları o kadar açıklıkla ortadaydı ki ben İslamiyet'e teslim olmaya başlamıştım. Cezayirli kardeşlerle, özellikle de üniversitelilerle konuşurken İslam'ı tanıdım ve çok farklı buldum. İslam'ı çok mantıklı buldum. Bende eksik olanı sadece o tamamlayabilirdi. Fiziki, mantıki ve sağlık yönünden hayatımın her alanında birçok bereket buldum bu ulvi yolda. Birçok kapı açılıyordu. Ve ruhumun yavaş yavaş doyuma ulaştığını hissediyordum. İslam'ı daha derin araştırdıkça manevi eksikliğimi tek tek fark ettim. Ve bu eksikliğimi düzeltmek için de hep araştırdım. Sordum ve bilmediklerimi öğrendim. Ve halen öğrenmeye devam ediyorum elhamdülillah.
Müslüman olmadan önce İslam dini hakkındaki düşüncelerini anlatırken dikkat çekici konulara değinen Ammar, dışarıdan bakıldığında Müslümanların aslında çok da parlak olmayan bir imajlarının olduğunu söylüyor. İslam'ı gerçekten yaşayan bilinçli Müslümanların bu yanılgıyı düzeltebileceklerini şöyle ifade ediyor.
Voyez à travers les Arabes et les Arabes véhiculaient une mauvaise image, c'est-à-dire un comportement agressif, vol, des gens qui buvaient beaucoup.
Fransa'da da İslam'ı Araplardan görüyordum. Onlarınsa kötü bir imajı vardı. Genellikle saldırgan tavırları, hırsızlık, sarhoşluk özellikleriyle görülüyor ve biliniyorlardı. Fransa'da belki yansımaları, tanımlamaları öyleydi. Dolayısıyla onlarda İslam'ı görmüyordum. Belirli bir fikrim de zaten daha öncesinde yoktu. Aslında bildiğim tek şey televizyonda gösterilenlerdi. Şiddete dayalı bir din. Televizyonda gösterilenlerle etrafımdakiler benim için İslam'dı. Hal böyle olunca İslam pek de aradığım bir şey değildi ilk zamanlar. Hristiyanlıkta gördüğüm çelişkilerse Cezayir'deki entelektüel Hristiyanlar arasında önemsiz veya gizemli diye açıklanıyordu. Fakat Hristiyanlığın yazılı metinlerinde de çelişkiler vardı. Bunu o zamanlar bile fark etmiştim. Dahası Hristiyanlıkta Allah'ın tekliği konusunda da çelişki çok dikkat çekiciydi. Anladım ki sorularıma Hristiyanlık cevap veremiyordu. Kendimi çok çaresiz hissediyordum. O an kendimi bir duvara çarpmış gibi sersemce yalpalayan birisi olarak hissediyordum.
Fikir çilesini Üstad Necip Fazıl ne kadar güzel ifade eder. Ne yalanlarda var, ne hakikatta. Gözümü yumdukça gördüğüm nakış. Boşuna gezmişim yok tabiatta. İçimdeki kadar iniş ve çıkış. Gece bir hendeğe düşercesine, birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine. Hem geçmiş zamanın, hem geleceğin. Ammar içinde günler, geceler cevabını arayan sorularla geçiyordu.
Bütün bu sorulara nasıl cevap bulacağım derken sonunda cevabın kaynağını buldum. Sorularımın cevabı İslam dinindeydi. Bütün sorularıma sadece İslam'ın cevap verebileceğini fark ettim. Çünkü İslam bir bütündü. Bilimde, tıpta, her şeyde. Her sorunun bir cevabı, bir çözümü vardı.
Ammar'ın hayatının dönüm noktası olan İslam'la karşılaşması da oldukça ilginçtir.
Fransa'daki Cezayir'deki izlenimlerim aslında iyi niyetli bir insan olduğumu da gösteriyordu. Yani garipliğe bakınız ki iyi niyetle bir şeyler anlatmak için gidiyorsunuz fakat siz daha gerçeği bulamamışsınız. Aslında tüm Müslümanlar, yani gerçeği bulmuş olan bu insanlar, bu gerçeğin farkına varmalılar. Böylece sahip olduğu bu büyük İslam'ın şerefini hissedebilirler. Cezayir'deki halka olan sevgimden, Müslümanlara acımamdan dolayı onlara gerçeği anlatmak, onları da Hristiyan yapmak istiyordum. Ve zaman zaman Müslümanlarla tartışıyorduk. Ancak yaptığım tartışmalarda aslında mantıksız olanın kendim olduğunu fark ettim. Çünkü Müslüman kardeşlerle sohbet ederken, tartışırken onların söyledikleri benimkinden çok daha mantıklı geliyordu. Hristiyanlıkla ilgili ortaya attığım tüm bilgiler çürütülmüştü. Hatta bana verilen cevaplardaki tutarlılık ve doğrular beynimde şok etkisi yapmıştı. Evet, hayata dair, dünyaya, ahirete dair söylediğim, Hristiyanlık adına savunmaya çalıştığım şeylerin gerçek cevaplarını tartışmaya girdiğim bu insanlardan alıyordum. Bulduğumu sandığım soruların cevapları karşımdaki insanlarda duruyordu. Bu da beni Kur'an'ı ve hadisleri araştırmaya, Fransa'daki tanıdığım Müslümanlara İslam diniyle ilgili sorular sormaya itti. Kafamda oluşmuş soruların cevaplarını bir bir Müslümanlardan alıyordum. Yanlış yerde, yani Hristiyanlıkta aradığım tüm gerçekleri bir dönem düşman olduğum İslamiyet'te bulmuştum. Hayatımın anlamı ve huzuru asıl şimdi başlıyordu.
Paris gibi her türlü sınırsız ortamların serbest olduğu bir yerde hidayete erdikten sonra İslam'ın emir ve yasaklarını hayatına uygulama gayretine girer.
...25 yaşıma geldiğimde bir arkadaşım bana evlenmemi tavsiye etti. Benimse tek kuruşum yoktu. Çok fakir bir aileydik. Cebimde 2 avro bile yoktu. Yine de o kardeşi dinledim ve evlendim. 6 ay sonra sosyal ev kurumundan bir ev çıktı. Resmi bir kurumda bir iş buldum. Böylece hem İslam'ın hem de evlenmenin bereketini bizzat görmüş ve yaşamıştım. Benim için bu çok olumluydu. Bugünkü halimden çok memnunum. 3 kızım ve 2 oğlum var. Çok mutluyum. Cumartesi günleri Türk kardeşlerime sohbetlere katılıyorum. Fransa gibi bencilliğin öne çıktığı bir yerde kendimi yeni bir hayata başlamış olarak hissediyorum.
Hristiyan dünyasında aile kavramının çok değişik ve zor olduğunu söylüyor Ammar. Gerçek huzurlu bir aileye her zaman özlem duyduğunu anlatırken, farklı düşüncede olan aile bireyleriyle ortak bir nokta yakalamanın güçlüğünü anlatıyor.
Belki ma famille c'est venu progressif. Ma mère après ma conversion, s'est converti au catholicisme, enfin au protestantisme. Elle s'est engagée comme étude pastorale.
Ben çocukluğumdan gençlik yıllarıma kadar aile bakımından kendimi bir boşlukta hissediyordum. Annemle ilişkilerim zaman içerisinde yavaş yavaş gelişti. Annemle hala görüşmeye devam ediyorum. Bunun olması gerektiğine inanıyorum. Annem Hristiyanlığın Protestan mezhebine bağlıdır. Hatta annem Protestan papazlık okuluna eğitimine gidecek kadar dindar bir insandı. Ben Müslüman olduktan sonra da ilişkilerimiz sorunluydu ve birbirimizden daha çok uzaklaşıyorduk. Kardeşlerimden ikisi Katolik Hristiyan. Bir erkek kardeşim ve bir de kız kardeşim Müslüman. Bu da aile içinde çok şiddetli tartışmalara, ayrılıklara neden oluyordu. Dinen karma ailelerde her zaman belirli bir tutum sergilemek çok zor. Dengeler ve ilişkiler çok hassas. Noel bayramına davet ediliyorsunuz, ziyaret etmek zorundasınız. Hayatlarında var olmalısınız. Çünkü anne ve babanıza karşı daha yumuşak, daha anlayışlı davranmak zorundasınız. Çok zor ama yine de katlanmalısınız. Bazı insanların yaptığı gibi onlarla bağlarını koparmak bana yanlış geliyor. Sonuçta kan bağı var ve onlara iyi davranmamız gerekiyor. Zaten dinimiz İslami konular haricinde onlarla ilişki kurmamızı yasaklamıyor. Zaten biz onlarla ilişkilerimizi koparırsak onları İslamiyet'e nasıl davet edebiliriz ki? Ben inanıyorum ki bizim üzerimizdeki İslamiyet'in pozitif etkisini onlara da gösterebilirsek, inşallah onlar da İslamiyet'i sevip benimseyeceklerdir.
Her zaman aile bağlarının güçlü olduğu bir aile özlemi çeken Ammar, bu özlemini İslam kardeşliğiyle yakalayabildiğini şu sözleriyle anlatıyor.
Kendi ailemle aile bağlarımız çok güçlü değil. Benim ailemde Hristiyan olanlar da var. Çok bölünmüş bir aileyiz. Bu durum benim kendimi yalnız hissetmeme neden oluyor. Allah'tan çok iyi anlaştığım Türk kardeşler sayesinde aradığım kardeşliği buluyorum. Onlarla çok huzurluyum. Artık biz bir aileyiz, büyük bir aile. Bundan çok memnunum. İşte burada aile boşluğunu çok iyi hissediyor ve her zaman aile olma özlemim öne çıkıyor. Ben gerçek aileyi Türk kardeşlerde buldum. Her cumartesi sohbet yapıyoruz. Amacımız topluluğumuzu genişletip daha çok insana bu huzur sohbetlerini ulaştırmaktır.
Also die fünf Säulen des Islam erklärt und am Ende hat gesagt, wenn mich das interessiert hätte, dann könnte ich mir doch auch
also nicht, seit ich Muslim bin, ich habe dann natürlich dann wollte ich dann auch heiraten, hatte damals eine Freundin, diese Freundin.
Toen ik eenmaal getrouwd was, dus toen ik bij mijn ouders weg was, toen werd de Islam ook zichtbaar.
Ja, so die Muslime, sie teilen untereinander, dass ich auch bei mir in der Schule bin.
Ammar günümüz Müslümanlarına çok iş düştüğüne inanıyor. Her Müslümanı bir tebliğci sorumluluğu içerisinde görmek isteyen Ammar, Müslümanların sorumluluklarının ciddiyetini tüm İslam alemine hatırlatıyor. Ve sohbetimizin sonunda Müslümanlara şu tavsiyelerde bulunuyor.
Bugün dünya üzerinde yaşayanların bence çok önemli iki büyük sorumluluğu var. Bunlardan ilki kendimize karşı olan sorumluluğumuz. Bu hiçbir zaman yok sayamayacağımız İslam'ın emir ve yasaklarına uyma zorunluluğudur. Yani bizler Müslüman fertler olarak İslam'ı iyi anlamak, yani İslami eğitim almak zorundayız. Kur'an ve sünnetin sonsuz pınarlarından aldığımız İslami bilgiyi de hayatımıza tatbik edeceğiz. Yaşanmayan, hayata tatbik edilmeyen bir İslamiyetin, bir İslam'ın bize faydası olamaz. İnanıyorsak yaşayacağız ve aile içerisinde de aile fertlerimize de yaşatacağız. Bu geçici dünya için harcadığımız enerjinin çok azını dahi İslami ilimleri edinmeye ve elde edilen bilgileri yaşamaya ayırmıyorsak, haşa Müslümanlığımızdan şüphe etmemiz gerektiğine inanıyorum. İkinci büyük sorumluluğumuzsa dünyada İslam'ı yaşayamayan, İslam'dan haberi olmayan insanlara İslam'ı ulaştırma sorumluluğumuzdur. Şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki, eğer bizlere Yüce Allah'ın bir şeref olarak bahşettiği bu İslamiyet'i bilmeyenlere anlatmada tembellik gösteriyorsak, büyük bir günahın içindeyiz demektir. Hristiyan olarak, ateist olarak ölen tüm Müslümanlardan bizler de sorumlu oluruz Allah muhafaza. Peki İslamiyet'i diğer insanlara ulaştırmak istiyorsak nasıl bir tavır sergileyeceğiz? Burada karşımıza çıkan temel strateji yumuşaklığı elden bırakmamamız gerekliliğidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı gibi, inanmayanlara dahi gösterdiği güler yüzü ve yumuşaklığı, İslam'ı aç toplumlara da göstermemiz gerekmektedir. Benim tavsiyem, Müslümanlar davranışlarında yumuşak, güler yüzlü ve yardımsever olsunlar. Karşımızdaki insanların sorunlarını sabırla dinleyebilmek, fikirler vermek ve yapabiliyorsak, sorunlarını çözmelerinde yardımcı olmak büyük bir başarıdır. Bu en güzel tebliğ yollarından birisidir. Bizler, Müslümanlar, her konuda hem kişilik hem de dünyevi konularda başarılı birer örnek olabilirsek, İslam'ı anlatmada daha kolay başarı sağlayabiliriz. Bugün maalesef Müslümanların yaptığı bazı hatalar Fransa'da, İslamiyet'in kendi içerisindeki hastalıkları olarak Fransızlar tarafından algılanıyor. Müslümanlar olarak bu tip yanlışlar hem kendi imanımıza hem de burada güzel örnekler vasıtasıyla Müslüman olacak Fransızların önüne engel olacaktır. Bu ne büyük bir günah ve ne büyük bir sorumluluktur. Yüce Allah bizi bu günahlardan uzak tutsun. Araba yakan gençler gerçek İslam'ı temsil etmiyor. Ayrıca velilerden istediğim çocuklarına dikkat etsinler. Komşu haklarına riayet etsinler. İnsanlara saygı duysunlar. Çünkü İslam'ı herkes merak edip öğrenemez. Ama Müslümanların iyi veya kötü davranışlarını görmek daha kolaydır. Onların yaşantısını İslam olarak bilineceği için her hareketimizin nereye varacağını çok iyi hesap etmek zorundayız. Kısacası, Müslümanlar İslam'ı yaşayarak güzel bir örnek olmak zorundalar.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ehad, Allahus semed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad.
İslam'ı yaşamanın, İslam'ı anlatmanın sadece Fransa ile sınırlı kalmaması için kutsal topraklara ve diğer İslam ülkelerine yolculuklar yapar Ammar. Ailesiyle bu gezilere çıkan Ammar, kuru bir gezme adına değil, kutsal topraklardaki maneviyatı tatma adına hacca gider. Diğer ülke Müslümanlarıyla manevi alışverişler için İslam ülkelerine seyahatler yapar.
Yüce Allah'a şükürler olsun. Bana hacca ailemle birlikte gitmeyi nasip etti. Orası bambaşka. Her Müslümanın muhakkak tatması gereken adeta bir maneviyat pınarı. Çocuklarımızın, ailemizin İslami ortamları görüp ezberleyip düşünce ufuklarına nakşedeceği kutsal yer hac. Batılın yaşadığı bu Avrupa'da hayatımızda bize enerji olacak, manevi fotoğrafların çekildiği kutsal mekan hac. Müslümanlar için ne büyük bir nimet. Fas'ı, Fransa'yı, Avrupa'yı, Asya'yı gezdim. Asya'yı çok beğendim. Tayland, Malezya ve Endonezya'yı gördüm. Asya'daki İslami anlayış da beni ve ailemi çok olumlu yönde etkiledi. Malezya'da İslam adına çok güzel gelişmeler gördük ve bu beni ve ailemi çok sevindirdi. Orada da Müslüman kardeşlerimizle çok güzel dostluklar kurduk. Sadece bakarken bile çok güzel bir ülke. Orada gerçek entelektüeli, bir numara teknolojiyi, temizliği, bir İslam ülkesine yaraşan her tür güzelliği gördük. Bence hem davranış biçimi olarak halkının bilim alanındaki çalışmalarının güzel örneklerini gördük. Malezya'da gördüğüm bu bütün bir İslam. Bana göre kopyalamamız gereken bir numaralı örnek. Malezya'dakiler çok iyi Müslümanlar. Bütün kızlar çocukluktan itibaren başörtülü. Ben bunu çok doğru buluyor ve çok önemsiyorum. Fransa'da dahi olsak biz Müslümanız. En önemlisi bu. İyi ki burada ibadet için camiler var. Bu da demek ki Müslüman ülkede değiliz diye Allah'a inanmamazlık yapamayız. İslam'ı tatbik edememek diye bir mazeretimiz olamaz. Fransa'da yaşıyoruz diye Allah'a inancımızı da kaybedemeyiz. Çünkü düşünen gerçek akıl sahipleri biz Müslümanlarız. Ve bu din bizim dinimiz.